Ayrım 52.
Başkan soğuk bir şekilde Marie'yi uzaklaştırdı, masaya oturdu ve bardaktaki koyu kahverengi tatlımsı sıvıyı hemen bitirdi. Venedik'in ataları alkollü içkilerden anlıyorlar. Likörleri eşsiz. Roma'daki papanın yerinde olmak isterdim dedi neşesi yerine gelen ve kaba bir şekilde Marie'yi kendisine doğru çeken Louis Napolyon. Zamanında uzun süre ilgi beklediniz tilkicik. Galiba ben nasıl tacı beklediysem siz de öyle ilgi beklediniz. Ama başarısızlıklar beni asla yıldırmadı. Tam tersine diye gülümsedi küçük kurnaz ağzıyla Marie saçlarını düzelterek. Kendime şöyle diyordum. Bekleyeceğim, çoğu gitti, azı kaldı. Ama Louis Napolyon artık başka bir konuya geçmişti. Topun tarihi kitabımda söylediklerim hala programımdır. Bu broşürü yayınlamak talihsiz bir girişimdi dostum, diye onun sözünü kesti Marie iki kadehe şarap doldururken. Şu aptal Cavagnac, Haziran kargaşalarını bastırmak için top kullandıktan sonra bunlardan söz etmek yersizdi. Asılanın evinde urgandan söz edilmez. Finale bir adım kaldı. Bana karşı bir isyana kalkışmaları galiba artık olanaksız. Şimdi biz bir kargaşa durumunda neye yaslanmamız gerektiğini biliyoruz. Eğer ayak takımı barikat kurarsa biz de barikata karşı barikat dikeceğiz. Kötü örgütlenmiş işçi çetelerinin karşısına disiplinli bir ordu çıkaracağız. Ben de Louis Philippe'in yaptığı hatayı tekrarlamayacağım. Birkaç bin sokak serserisi ve namussuzu görünce sarayımı terk etmek için koşmayacağım. Louis Napolyon bir Havana purosu yaktı ve kendini şöminenin yanındaki koltuğa bıraktı. Marie piyanoya yaklaştı. Annemin Arenenberg'de bestelediği şarkıyı çalınız. İmparator olduğumda bu şarkı Fransızların resmi marşı olacak. Marie sözünü ve müziğini Hortense'ın yazdığı şarkıyı söylemeye başladı. Louis Napolyon eliyle eşlik ederek nakaratı bir orkestra şefi gibi yönetiyordu. Birkaç kadeh daha içtikten sonra sarhoş oldu. Doğruyu söylemek gerekirse hayat hikayem bir imparatora pek yakışmıyor. Ben babamın kim olduğunu bile tam olarak bilmiyorum. Susun Louis diye yalvardı Marie. Bundan asla ve hiçbir yerde söz etmeyin. Siz Tanrı'nın isteğiyle damarlarınızda akan kan gereği imparatorsunuz. Bunun dışındaki her şeyi unutacağınıza yemin edin. Sesinizdeki bu abartılı duygusallık size hiç yakışmıyor diye gülümsedi Bonaparte. Bu arada Marie'nin sevgilisiyle buluşmak için satın aldığı kulübenin sokağından tesadüfen Johann Stock geçiyordu. Son zamanlarda hep yaptığı gibi düşüncelere dalmıştı ve etrafında olup bitenlerin farkında değildi. Birden güçlü bir ses onu uyandırdı. ''Hey Tozol, buradan geçmek yasak!'' Terzi çevresine bakındı ve yüksek demir bir kapının önünden geçtiğini fark etti. Üniformalı iki insan azmanı, görünüşe göre birer Korsikalı girişi koruyordu. Paris sokaklarından geçmek ne zamandan beri yasak diye bağırdı sinirlenen Stock. Kim bilir ne tür pis işler çeviriyorsunuz burada. Eğer kurşunlarımı yemek istemiyorsan sus ve defol dedi korumalardan biri dişlerinin arasından ve Stock'a doğru yürüdü. Bu arada villanın kapısı gürültüyle açıldı ve avluya giden patikada iki kişi, silindirli bir erkek ve yüzü siyah bir dantelle sıkıca örtülü bir kadın göründü. Korsikalılar cılız terzinin üstüne atladılar ve kendisini toparlamasına fırsat vermeden ellerini arkaya büktüler. ''Ne demek oluyor bütün bunlar? Yoksa kötü niyetli biri mi?'' diye sordu merakı yüzünden okunan ve iltifat görmüş gibi kasılan başkan. ''Size suikast hazırlamışlar ama kurtuldunuz.'' diye bağırdı Marie. Bütün bunlar Cavagnac'ın entrikaları. Üstünü arayın emrini verdi Louis Napolyon. Stock'u yere yatırıp aradılar. Silah yok dediler hayal kırıklığına uğradıklarını gizlemeyen Korsikalılar ve terziyi tartaklayarak Louis Napolyon'a doğru götürdüler. İlginç diye homurdandı can sıkıntısıyla başkan, fenerin ışığı terzinin yüzünü aydınlatmıştı. Aa, bu işçi bana tanıdık geliyor. olağanüstü bir hafızam olduğunu itiraf etmeliyim. Biz daha önce bir yerlerde görüştük, öyle değil mi? Brüksel'de tahmini ölçülerinize göre takım elbise dikmeye başlamış, sonra da üzerinizde devam etmiştim dedi kin dolu bir sesle Napolyon'un yeğenini tanıyan Stock. Hatırladım. Muhteşem bir frak ve avcı elbisesi dikmiştiniz. Lord Derby gibi bir snob bile bu elbiselerin havasına bayıldı. Eğer elbiselerimi kötü dikseydiniz belki de sizi dar ağacına gönderecektim. Ama unutmayın, Fransa'nın başkanı iyilikleri unutmaz. Bırakın bu terziyi. Yapmayın, o belki de Blankçıların çetesinden. Mara'ya benziyor, onu hapse gönderin lütfen diye fısıldadı Marie. Hayır, Bonaparte'ın sözü sözdür. Şimdi hatırladım, kısa bir süre önce terzim redingotumu dar dikmişti. Siz olsaydınız böyle yapmazdınız. Gidin yurttaş ve işçilere onların dostu, savunucusu olduğumu anlatın. Gelecekte de sizi serbest bırakan Louis Napolyon için çalışın. Başkan ve Marie kapalı faytona bindiler. Atlar hareket etti ve küçük sokak yine sakinleşti. Stock uzun süre kendine gelemedi. Kader onu ikinci kez Fransa tahtının talibiyle karşılaştırmıştı. Gücü nereden geliyor? Bu insan azmanı iğrenç solucanı sırtında kim yükseltti diye düşünüyordu terzi yerinden kıpırdamadan. Stock, Louis Bonaparte hakkında bildiklerini gözden geçirdi. Cumhuriyetin başkanı Bandiera kardeşlerin komplosunda yer almıştı. Daha sonra İngiltere'de polis memuru olarak çalışmış, kolay para kazanmak amacıyla münasebetsizliklerle uğraşmaktan ve rüşvet almaktan tiksinmeden karanlık işlerle ilgilenmişti. Bazı insan müsveddeleri de yıllarca ona eşlik etmişti. Louis Bonaparte iki kez darbe girişiminden yargılanmış, iki kez de mahkemede utanç verici ve alçakça tavırlar sergilemişti. Şimdi Fransa'nın başkanı olmuş, Düzen Partisi ile birlikte mülkiyetin, dinin savunucusu olduğunu ilan etmişti. Ve aniden Johann Marx'ın bir sözünü hatırladı. Bourbonlar büyük toprak sahiplerinin hanedanlığıydılar. Orleanlar bankerlerin kralları. Bonapartlarsa köylülere geri kalmış, unutulmuş, tutucu, yaslanıyordu. Köyde oturan, kilise tarafından yönetilen cahillerin seçtiği kişi, Burjuva parlamentosuna boyun eğen Bonaparte değil, Burjuva parlamentosunu dağıtan Bonaparte olabilir. Terzi bunu uzun süre düşündü ve karar verdi. Marx'ın kartal gibi gözleri geleceği görebiliyor. Daha sonra yavaş yavaş uyum meydanına doğru yürüdü. Johann iyi tanıdığı bu büyük kentte kendisini bir zamanlar kale hapishanesinin taş hücresinde olduğu kadar yalnız hissediyor. Artık hiç kimseyi görmek istemiyordu ama bu duruma nasıl gelmişti? Anlamsız bir itiş kakış olarak gördüğü şeye acıyla uyum sağlamaya çalışıyordu. Karısının öldüğü, neredeyse tüm dostlarının yok olduğu Haziran yenilgisinden sonra bazen beş duyusunu kaybetmiş gibi geliyordu ona. Yüreği de yaşamla ilgisini kesmişti. Bu kendini koruma içgüdüsünün verdiği bir tepki miydi, yoksa aksine ruhunun önemli bir bölümü ölmüş müydü? Elinde iğnesiyle dikiş dikmeye oturduğunda durmadan bu soruyu soruyordu kendine. Ara sıra parmağı delindiğinde fiziksel acı duyabilmesine seviniyordu. Yine de bir şeyler hissediyorum diyordu içinden. Terzinin çalıştığı bir kenar mahalledeki bakımsız atölye çok pisti. Köşelerde kocaman kara örümcekler sallanıyor, Johann onları izlemeyi seviyordu. Ona göre örümcekler de kendisi gibi yalnızdı ve hoş sohbet değillerdi. Terzi çalışmaktan yorulan gözlerini kaldırıp saygı ve sevgiyle bu çalışkan dokumacıları takip ediyordu. Yalnızlık her zaman bir ağ gibi çevrelerini sarmıştı. Küçük bir top haline geçerek saatlerce ve günlerce yalnızlıklarıyla baş başa kalıyorlardı. Stock'un içi titriyor, o zaman yalnızlığın en korkuncunun hapishane hücresinde yaşanmadığını fark ediyordu. Devrimin yenilgisinden sonra yalnızlığın tüm nüanslarını olanca somutluğuyla tanımıştı. Şimdi Stok insanlara hayretle bakıyor, gürültü yaptıklarında, güldüklerinde, memnun ve neşeli göründüklerinde şaşırıyordu. Ne yaptıklarını bilmiyorlar diye düşünüyordu terzi kalabalığın arasından geçerken. Tek yaşamsal doğrunun sadece bir avuç insanın değil, bütün insanların mutluluğu olduğu tartışılmaz gerçeğini ne zaman ve nasıl anlayacaklar? İnsanlar sadece umursamaz davrandıkları için kan gölünde boğuldular. Bir şeylere mahkum olma düşüncesi ona acı veriyordu. Gereğinden önce doğmak, belirlenen hedefe ulaşamamak ve bunun farkında olmak. İşte bunu bir türlü kabullenemiyordu. Terzi artık kendini kandıramazdı. Çok şey yaşamış, tanımış ve anlamıştı. Üstündeki her otu kutsal bir şey gibi koruduğu Genevieve'nin mezarına sık sık gidiyordu. Onun başucuna oturup artık hayatta olmayan dostlarını içinden sayıyordu. Buradakilere göre oradakiler sayıca daha çok diye fısıldıyordu hüzünle. Terzi ölümden sonra bir yaşamın olduğuna inanmıyordu ve orada derken de gözünün önüne ne ışığın, ne duyguların, ne düşüncelerin olduğu kocaman karanlık bir kuyuyu getiriyordu. Genevieve gözyaşlarına hakim olamadan anımsıyordu. Ben yaşadığım sürece o da içimde yaşayacak. Yakında ben de yok olacağım. Küçük Catherine bile annesinin nasıl sevgiyle gülümsediğini hatırlamayacak. Anımız üç nesilden fazla yaşamadığına göre sadece insanın ruhunu daha iyi ve hayatı daha mutlu kılanlar ölümsüzdür. Stok bu sıralarda Komünistler Birliği'nin üyeleriyle bağlantı kurmaya çalıştı. Bir seferinde Willig, Schaper ve Bertolami'nin yandaşlarıyla karşılaşmış, onlarla tartışmıştı. Marx'a mektup yazınca birliğin merkez komitesinin Köln'e yerleştiğini öğrendi. Stok komünistlerle güvenilir ilişki kurabilmek amacıyla Mainz'a uzaktan akrabası ve her zaman Marx ve Engels'in hareket programına bağlı genç terzi kalfası Friedrich Lessner'in yanına gitmeye karar verdi. Ama önce çocuklarla ilgilenmeli ve onlar için para biriktirmeliydi. Stok'un oğlu Jean, yaşına göre çok uzun boylu, güçlü, gelişmiş bir delikanlıydı ve bir lokomotif ateşçisiydi. Fransa'dan ayrılmayı kesinlikle reddetti ve bunun temel nedeni Jeanette'ti. Daha çocukluk yıllarından itibaren gönlünü genç kadına kaptırmıştı. Kadının aralarında 10 yaş fark olduğunu belirtip kendisine bir oğul sevgisiyle yaklaşmasını istemesi hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Jean onsuz bir tek gün bile olamıyor ve bunun sonunu hiç mi hiç düşünmüyordu. Cabier'in dulu da ona ve kendi kızı gibi yetiştirdiği Catherine'e çok bağlanmıştı. Küçük kız yüzünden bir mağazada tezgahtarlık yapmak gibi iyi bir işten vazgeçmiş, onunla sürekli ilgilenebilmek için evde başkalarının çamaşırlarını yıkayıp yamamaya başlamıştı. Cabier'in anısına sadıktı ve rahat bir yaşam vaat eden birçok evlilik teklifini reddetmişti. Bu çöp çatanlık girişimlerini öğrendiğinde Jean'ın yüzü iyice asılıyor. "Sen evlenmeye cesaret edemezsin. Biraz daha bekle. Hiç kimse seni benim gibi sevemez." diye sızlanıyordu. "Ne zamandan beri sümüklüler benim işlerime karışma cüretinde bulunabiliyor?" diye gülüyordu Jeanette ama kalbi hızla çarpıyordu. "Ben köyde komşu çocuklarına dadılık yaparken sen daha doğmamıştın bile. Sen henüz yürümeye başladığında elime tutunuyor, ben senin sümüklü burnunu silerken "yapma teyze" diye bağırıyordun." Jean onun elini ne zaman tutmaya çalışsa Jeanette ensest bir ilişkiye giriyormuş gibi dehşetle geri çekiliyordu. Ama delikanlıdan ayrılması artık olanaksızdı. Üstelik güzel dulun küçük kıza duyduğu sevgi gittikçe güçlenmişti. Akşam yemeğinden sonra genellikle Jeanette çamaşır yamamaya ya da ütülemeye koyuluyor, Catherine uyuyor, Jean ise kitap okumaya başlıyordu. "Kitabında aşk varsa sesli oku ama sonu iyi bitsin," diyordu genç kadın. Alexandre Dumas ve Eugène Sue romanlarını özellikle çok seviyordu. Jean geç saatlere kadar okuyordu. Jeanette işini bitirdiğinde Catherine'in yanına yatıyor, dirseğini yastığa dayayarak dikkatle Jean'ı dinliyordu. Bazen neşeli bir kahkaha atıyor, bazen de isyan ediyordu. Johann Stock eve genellikle çok geç dönüyordu. Son derece titiz bir eleştirmendi ve oğlunu dinlerken sıklıkla şöyle diyordu. Senin yazarın da amma yalancıymış, adam sendi. Bu tür tatlandırılmış şımarıklıklara dayanamayacak kadar ihtiyarladığın belli oluyor. Ve tiksintiyle gidip yatıyordu. Biraz para biriktirdikten ve çocukları iyi yürekli Janet'in şefkatine emanet ettikten sonra Johann Stock, Almanya'ya Mainz'daki Friedrich Lesner'in yanına gitmek üzere yola çıktı. Terzi kalfası Lesner sadece 27 yaşındaydı ama ünlü bir geçmişe sahipti. Genç komünistin her şeyi Johann'ın hoşuna gidiyordu. Canlılığı, heyecanı, düşünme tarzı, öğrenmek için gösterdiği hırsı da. Lesner, Marx ve Engels'i iyi tanıyordu. Onlarla daha 1847 yılında Adiller Birliği'nin Komünistler Birliği'ne dönüştürüldüğü kongrede karşılaşmıştı. 1848'deki devrim günlerinde Alman sığınmacı Köln'e geldi, orada illegal bir yaşam sürmeye başladı. Ama yine de kenar mahallelerde Kartens adıyla kısa sürede ün kazandı. İşçi birliğine etkin olarak yardım ediyor, demokratik birlikte konuşmalar yapıyor ve bu gergin unutulmaz günlerde sürekli Yeni Ren gazetesinin bürosuna uğruyordu. Kısa sürede buradaki herkesin güvenini kazanmıştı. O aydınlık günler hızla geçti diye anlattı Stock'a. O zamanlar ben bütün Alman halkının hemen ayaklanıp tek vücut halinde devrimi tamamlayacağını düşünüyordum. Daha farklı olacağını ve en iyi arkadaşlarımızın kanı ellerinde daha kurumamışken şehreminlerinin sürünerek gidip tiranların ellerini öpeceklerini kim bilebilirdi ki? Stock, Köln'deki özgürlük mücadelesini anlatan Lesner'i zevkle dinliyordu. Kalfa da bu konuda saatlerce konuşmaktan hoşlanıyordu. Her iki komünist de, birisi yaşlı ve yorgun, diğeri ise sağlıklı, genç, enerjik, 1848 yılında öylesine iyi başlayan devrimi yenilgiye götüren nedenleri anlamaya çalışıyorlardı. Ben Marx ve Engels'in yeni yazılarını adeta kutsal kitaplar gibi okudum diye itiraf ediyordu Stock. Marx ve Engels Avrupa'ya hakim olan bütün bu kargaşayı anlamama yardım etti. Deneyimli bir izci bile kolayca yolunu kaybedebilir. Fransa'da Courbet, Louis Blanc, Hindi Whiteling, Rook ve diğerleri kafalarımızı karıştırabilirdi. Ama Marx'la yolunu asla şaşırmazsın. Doğru. O ve Engels bir körü bile kutsal ışığa götürebilirler, var olsunlar diye cevap verdi Lesner. Sık sık Wilhelm Wolff ve Ferdinand Freiligrath ile de karşılaştığım oluyordu. Şair galiba mesleği gereği, suskun, içine kapalı. Aklı hep başka yerlerde olduğundan ona yaklaşmak zor. Ama bak Wolff cana yakın adam, içi de dışı da bir. Bazen demokratik birlikte konuşma yaptığında salon tıklım tıklım oluyordu. Dinlemek gerçekten bir zevk. İnsanı güldürüyor ve her şeyi sade sözcüklerle anlatıyor. O da Marx ve Engels gibi her zaman her şey için hazır bir cevap buluyor. İnsan bilgili ise daima iyi bir konuşmacı olur diye düşünüyorum. Bazıları ise boş kafalarıyla kürsüye çıkıyor, ellerini savuruyor, başlarını sallıyor ve dinleyicileri sözcük bombardımanına tutuyorlar. Öyle biri ne kadar çok çaba harcarsa harcasın en fazla bir uyur gezer gibi konuşur. Oysa Marx, Engels ya da Wolff gibi insanların emekçiye söyleyecek bir şeyleri daima oluyor. Haklısın Stock. Onları kaç kez dinlediysem hep bunca düşüncenin bir kafaya nasıl sığdığına şaşırmışımdır. Onların beyinleri masaldaki iyi gibi hiç durmadan düşünce eğiriyor. Marx'ı en son ne zaman dinledin diye sordu özel bir sıcaklıkla Stock. 1848 yılının Kasım ayında Demokratik Birliğin bir toplantısında diye anlatmaya başladı Lesner. Marx bize Viyana'da Demokrat Robert Blum'un İdam edildiğini söyledi. Sen herhalde Avusturya hükümetinin bu alçak provokasyonunu biliyorsun. Blum, Alman halkını temsil ediyordu. Kraliyet askeri Sahra Mahkemesi'nin verdiği karar hepimize, demokrat ve sosyalistlere karşı dolaysız bir provokasyon amacını taşıyordu. O acı anda kürsüde konuşan Marx'ı asla unutamam. Sert ve müthişti. Onu görür gibi oluyorum. Blum'un kurşuna dizilerek idam edildiğini bildiren telgrafı havaya kaldırdı. Salonda ölüm sessizliği vardı. Hepimiz donup kalmıştık. Bizim temsilcimizi bir hiç uğruna öldürmüşlerdi. Marx konuşmaya başladı. Eğer benim ardımdan yürüyün, despotlarla çatışın ve hepiniz ölün deseydi, herkes bir an bile tereddüt etmeden bunu yapardı. Lesner sustu. Böyle bir adama güvenmeden yapamazsın diye devam etti. Onun gibiler seni yanlış yola sokmaz. Kaya gibi bir adam. Stock sigara içiyor ve önüne bakıyordu. Devrim sırasında işçiler birçok şeyi irdelemek, kavramak, sırtında taşımakla kalmadı. En önemlisi de kimin kaç para ettiğini gördü dedi düşünceli bir ifadeyle. Nihayet birçoğu küçük burjuva laklakçıların etkisinden kurtuldu. Marx ve Engels kanımızı kendi kanları biliyorlar. Boşuna kan dökmemize izin vermezler. Onlar Willy ve Chaper gibi değiller. Ben Merkez Komitesi'nde çoğunluğun aldığı karara tamamen katılıyorum. Willy ve diğer zararlı lafazanlar kafamı karıştıramadılar. Mainz'da biz komünistler bildiri basıyor ve dağıtıyoruz. Bu işi öyle ayarladık ki, eğer fikrimizi söylememiz gerekirse bir saat içinde bütün kenti bildiri yağmuruna tutabiliriz. Bu gergin ortamda ne olup bittiğini, emekçilerin nasıl davranması gerektiğini ve amacımızı işçinin diliyle sade bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Aklıma gelmişken Marx ve Engels'in açıklamalarıyla birlikte yayınlanan Blanqui'nin sunusunu okudun mu? Düşünebiliyor musun, Willy, Chaper ve çeteleri Belleville hapishanesinin eski kahramanının bu ateşli selamını kendilerine atfediyorlar. Bak bu gerçek bir haber diye şaşırdı Johan. Versene şu sunuyu, herhalde sende vardır. Var tabii diye cevap verdi Lesner. Lesner gittiğinde Stock karyola işlevi gören ahşap yatağa çıkıp perdeyi çekti. Dar pencere bir köşesinde uzun bir bacanın bulunduğu kambur bir çatıya bakıyordu. Balık pullarına benzeyen kiremitlerle örtülü, çok sayıdaki çatıdan başka hiçbir şey görünmüyordu. Stock, Blanqui'nin sunusunu bir nefeste okudu. Almanca çevirinin girişi imzasızdı ama Marx ve Engels'in kaleminden çıkmıştı. Halkı kandıran birkaç zavallı, yani kendilerini Avrupa merkezi diye tanımlayan Willy, Chaper vesairenin yönetimi altındaki bu ayak takımının merkez komitesi, Londra'da Şubat devriminin yıl dönümünü kutluyor. Stock neşeyle gülümsedi. Bak sen, sanki alçakları kamçıyla döver gibi yazıyorlar diye düşündü ve büyük bir merakla okumaya devam etti.